Merhaba. I've learned two Turkish words, merhaba and teşekkürler.
Bir tane Türkçe kelime öğrendim, merhaba ve teşekkürler.
So, teşekkürler or thank you for welcoming me this morning.
Bugün beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum.
It's a great joy to be with your church today.
Bugün sizinle birlikte, sizin kilisenizde olmak harika bir şey.
Know that our church in Tennessee prays for your church.
Tennessee'deki kilisemizin sizin için dua ettiğini bilmenizi istiyorum.
My wife Stephanie and I are encouraged by the bond we share in Christ and our love for the Klein.
Eşim Stephanie ve ben Mesih'te sahip olduğumuz bu bağ için şükrediyorum ve aynı zamanda Klein ailesiyle de beraber sevdiğimiz için şükrediyorum.
About 3 years ago, I talked with Karim on FaceTime and began to get excited about what the gospel was doing here in Turkey.
3 yıl kadar önce Kerem'le konuştuk, sohbet ettik ve Türkiye'de müjdenin nasıl işlediği konusu çok ilginç.
And about 2 years ago, our church sent the Kleins out with tears of joy to your church.
Ve 2 yıl kadar önce de sevinç gözyaşlarıyla Klein ailesini buraya gönderdik.
Now every week I talk with Greg and sometimes talk with Brittany on FaceTime and they tell me about your church here in Turkey.
Bazen yani her hafta Greg'le konuşuyorum ve bazen de Brittany ile konuşuyorum ve bana kilisede neler olduğunu anlatıyor. Neler yaşadığımızı anlatıyor.
But being with you in person makes all the difference.
Ama sizinle beraber burada yüz yüze olmak çok daha farklı.
I got to meet with Karim 2 times now for coffee.
Kerem'le 2 kere buluştum yani kahve içmek için.
And I met with some of your members at coffee shops and a restaurant.
Bazı üyelerinizle de tanıştım restoranlarda, kafelerde.
And now this morning I'm starting to get to meet you face to face at your church.
Bu sabah da hepinizle yani yüz yüze tanışma fırsatını buldum.
I'm looking forward to even eating with you afterwards.
Bundan sonra sizinle paylaşacağımız yemeği de iple çekiyorum.
And I think meeting with you face to face is what takes a relationship to a deeper level.
Ve yani birbirimizle böyle yüz yüze buluşuyor olmamız ilişkimizi de daha derin bir noktaya getiriyor.
And being in your presence is more valuable than hearing 1,000 things about you.
Yani sizinle burada, sizin varlığınızda olmak, sizin aklınızda binlerce mesaj almaktan çok daha farklı.
Just as I have anticipated being in your presence here at APK, so the psalmist in today's psalm anticipates being in God's presence.
Ben nasıl bugün sizinle beraber olmayı, sizin varlığınızda olmayı arzuladıysam, aynı şekilde mezmur yazarı da Tanrı'nın varlığında olmayı, Tanrı'nın kulluğunda olmayı arzuluyor.
Please turn to Psalm 84.
Lütfen Mezmur 84'ü açın.
I'm encouraged to be part of your continued series through the Psalms.
Mezmurlardaki bu serinizin bir parçası olabildiğim için çok mutluyum.
The psalmist's language here in Psalm 84 is very personal when he speaks of longing for God's presence.
Burada mezmur yazarının kullandığı kelimeler, yani konuşma tarzı, Tanrı'nın varlığına dair bir özlem duyduğunu işaret ediyor.
That is why the British pastor Charles Spurgeon called Psalm 84 the sweetest psalm.
Bu yüzden İngiliz pastör Charles Spurgeon bu mezmurun en tatlı mezmuru olduğunu söyledi.
He also called it the pearl of the psalm.
Hatta mezmurların incisi olarak adlandırdım.
I'm going to read this entire psalm, but I encourage you to take note of how the psalmist prays, feels, and loves the Lord.
Bugün tüm mezmuru okuyacağım ama ben mezmuru okurken lütfen bu mezmur yazarının Rabb'e nasıl dua ettiğini, Rabb'i nasıl sevdiğini, ne hissettiğine dikkat etmenizi istiyorum.
I will read the whole psalm in English and then Özgün is going to read in Turkish.
Önce ben mezmuru kendim okuyacağım, sonra Özgün Türkçe okuyacak.
How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Selah. Blessed are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Behold our shield, O God. Look on the face of your anointed. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you.
Ey her şeye egemen Rab, ne kadar severim konutunu. Canım senin avlularını özlüyor, içim çekiyor. Yüreğim bütün varlığım sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle aykılıyor. Kuşlar bile bir yuva, kırlangıç yavrularını koyacak bir yer buldu senin sunaklarının yanında. Ey her şeye egemen Rab, kralım ve Tanrım. Ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler. Ne mutlu gücünü senden alan insana, aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte. Baka Vadisi'nden geçerken nar başına çevirirler orayı. İlk yağmurlar orayı berekete boğar. Gittikçe güçlenir Siyon'da. Tanrı'nın huzuruna çıkarlar. Ya Rab, her şeye egemen Tanrı, duamı dinle. Kulak ver ey Yakup'un Tanrısı. Ey Tanrı, kalkanımıza bak. Mesettin krala lütfet. Senin avlularında bir gün, başka yerdeki bin günden iyidir. Kötülerin çadırında yaşamaktansa Tanrı'nın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim. Çünkü Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Ey her şeye egemen Rab, ne mutlu sana güvenen insana.
Throughout this psalm, we see rich, intimate language for the psalmist's love for God's house, for his courts, and for Zion.
Bu mezmur boyunca, mezmur yazarının Tanrı'nın konutu, avluları ve yani Siyon'la ilgili çok zengin içten gelen kelimeler görüyoruz.
He's speaking here of Jerusalem and specifically of the temple.
Burada Yeruşalim'den bahsediyor ve spesifik olarak da tapınaktan.
I enjoyed hearing that Matt was just in Jerusalem.
Matt'in Yeruşalim'de olduğunu duymak benim çok hoşuma gitti.
The best way to see the structure of the psalm is by the selahs.
Ve buradaki yani mezmurun yapısı selalarla ayrılıyor.
Modern readers are not actually completely sure what selah means.
Modern bilginler bu selanın ne anlama geldiğini aslında tam olarak bilmiyorlar.
But it can be helpful for the purpose of structural breakdowns.
Ama yani mezmurun yapısını anlamak için bize bir fikir verebilir.
Here there is a selah after the first four verses.
Burada karşımıza ilk 4 ayetten sonra bir selah çıkıyor.
And also in verse 8 after the next four verses.
Ve ayrıca 8. ayetten sonraki ilk 4 ayette de görüyoruz.
So the psalm has 3 4-verse sections.
Yani bu mezmurun 4 bölümü var diyebiliriz.
The first section is verses 1-4 and that is longing for God's presence.
Ve ilk bölüm 1. ve 4. ayetler olarak ayırabiliriz ve burada Tanrı'nın varlığını arzulamaktan bahsediyor.
This is the first point of my psalm, longing for God's presence.
Bu mezmurun bahsettiği ilk nokta bu. Tanrı'nın varlığını arzulamak.
Verse 1 says, how lovely is your dwelling place.
Birinci ayet ne kadar severim konutun diyor.
Throughout the psalm, the psalmist is communicating a great longing for the temple.
Bu mezmur boyunca mezmur yazarı bize tapınakta olmak istediğini, ne kadar olmak istediğini belirtiyor bana.
He says it is lovely, it is beautiful.
Harika olduğundan, çok güzel olduğundan bahsediyor.
Now what made the temple so beautiful?
Peki tapınağı bu kadar güzel yapan şey neydi?
Was it the history or the architecture or the feasts that happened there?
Tarihi mi, mimarisi mi yoksa içerisinde yapılan şölenler mi?
While all of these things are lovely, the beauty of the temple, according to verse 1, is that God dwells at his temple.
Bu bahsettiğimiz şeyler ne kadar harika olsa da, tapınağın asıl güzelliği, burada birinci ayette bahsedilen şey, Tanrı'nın konutunu oraya kurmuş oldu.
It is a place of God's presence.
Yani Tanrı'nın bir nevi varlığının bulunduğu yer.
So in this psalm, the temple is just a path to a bigger destination.
Bu mezmurda tapınak aslında daha büyük bir varış noktasını gösteriyor bize.
And God is that goal or that destination in Psalm 84.
Mezmur 84'deki bu varış noktası da amaç da Tanrı bir nevi.
The psalmist wants to know God. He wants, we just sang, knowing you Jesus, knowing you there is no greater thing.
Burada mezmur yazarı Tanrı'yı tanımak istiyor. Biz az önce söylediğimiz ilahide de tanımak seni İsa en harika şeydir.
This is what the psalmist feels.
Mezmur yazarının burada hissettiği şey bu.
He's going to go on in verse 2 and say that he is longing and fainting for the courts of the Lord.
Ve yani ikinci ayete geldiğimizde Rabbin avlularından bahsediyor ve yani sevinçle haykırdığını, avluları özlediğini söylüyor.
The Hebrew word for fainting is sometimes used of exhaustion from lack of water.
Burada yani İbranice kullanılan içim çekiyor kelimesi İbranice aslında susuz kalmayla bağlantılı.
There was once an Australian man who was stranded and dehydrated in the desert.
Bir keresinde Avustralyalı bir adam çölde mahsur kalmıştı ve susuz kalmıştı.
His name was Ricky McGee and he was lost in the desert for 71 days.
Adı Ricky McGee'di ve 71 gün boyunca çölde kayıp kaldı.
His story baffled the police and reporters because no one was quite sure how he ended up in the desert.
Hikayesi polisleri ve yani habercileri çok şaşırtmıştı çünkü kimse nasıl çölde kaybolduğunu bilmiyordu.
In one of his stories, he said that he was drugged by a hitchhiker and woke up with dingoes scratching him.
Hikayelerinin birinde yani bir otostopçunun ona uyuşturucu verdiği ve işte yaban köpeklerinin ona saldırdığı ile ilgili şeyler anlattı.
In another one of his stories, he said that he stopped to give gas to three men and they beat him up and left him stranded.
Sonra bununla ilgili başka bir hikaye anlattı ve benzin almaya gittiğinde üç adamın onu dövüp çölde bıraktığını söyledi.
Now you may ask, why should we even believe this man who is making up all kinds of stories?
Şimdi yani bu kadar böyle saçma hikayeler anlatan bir adamın hikayesine neden inanmalıyız diye sorabilirsiniz.
Well, when he went into the desert, he weighed 104 kilograms.
Çöle girdiğinde 104 kiloydu.
When he exited, he was 47 kilograms.
Ve çölden çıktığında 47 kiloydu.
He was dehydrated, starving and severely sun damaged.
Susuz kalmıştı, açlıktan ölüyordu ve güneş yanıkları vardı vücudunda.
Just like Ricky experiences a great thirst.
Nasıl Ricky yani burada çok büyük bir susuzluk çekiyorsa.
So the psalmist thirsts for God.
Aynı şekilde burada mezmur yazarı Tanrı için susadığını, Tanrı'ya susadığını söylüyor.
His longing is so great that he says he is fainting for God.
Hatta o kadar çok Tanrı'ya susadığından bahsediyor ki içinin çektiğini söylüyor.
He says he cannot exist apart from God's presence.
Tanrı'nın konutunun varlığının haricinde var olamayacağından bahsediyor.
Jesus says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled."
İsa şöyle dedi. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar.
We find in the scriptures that this longing and fainting for God is the normal life of a person who loves God.
Kutsal yazılarda bu Tanrı'ya karşı özlem çekmenin, Tanrı'yı arzulamanın Tanrı'yı seven insanlar için normal olduğunu görüyoruz.
Spiritual strength is not measured by self-sustaining independence, but rather by dependence.
Ruhsal güç kendi gücümüzle ya da kendi bağımsızlığımıza gelmez ama bizim bağımlı oluşumuzla gelir.
Your greatest strength in your walk with God is actually your need.
Tanrı'yla beraber olan ilişkinizdeki aslında en harika şey ona ihtiyacınız oldu.
Your soul was made to be nourished by God's presence and starved without God.
Sizin ruhunuz Tanrı'nın varlığıyla doyurulmalı ve Tanrısız bir şekilde kaldığında aç kalmalı.
My friend, I hope you don't feel normal when you are distant from the Lord.
Kardeşler, umarım Tanrı'dan, Rab'den uzak kaldığınızda kendinizi normal hissetmiyorsunuzdur.
I hope your soul aches when you miss the gatherings on Sunday when you get to worship God with the people of God.
Umarım Tanrı'nın halkıyla beraber olamadığınız zaman ruhunuz sızlıyordur, ruhunuz kederli.
I hope your soul aches when you haven't been able to spend time with the Lord in the word or in prayer.
Herhalde yani duada vakit geçiremediğiniz için umarım yüreğiniz kederleniyor.
Now in verse 3, the psalmist will start talking about birds.
Üçüncü ayete geldiğimizde mezmur yazarı kuşlardan bahsetmeye başlıyor.
He mentions sparrows and swallows.
Ve burada kırlangıçlardan bahsediyor.
They build their nests at the altar of the Lord.
Ve bu kırlangıçlar yuvalarını Tanrı'nın sunaklarının yanına kuruyorlar.
Now birds are so pesky.
Şimdi kuşlar gerçekten çok irite edicidir.
They build their nests at my house in America by lights at my home.
Amerika'daki evimde ışıkların ampullerimin yanından durmadan yuva kuruyorlar.
And they make messes all around the area where they have their nests.
Ve yani yuvalarını kurdukları her yerde dağıtıyorlar, mahvediyorlar.
They just feel like they can make their nests wherever they want out of reach.
Bizim uzanamayacağımız her yere yuvalarını yapabileceklerini düşünüyorlar.
But the psalmist is thinking, those birds are so lucky.
Ama mezmur yazarı diyor ki, o kuşlar ne şanslı.
Those birds get to make their nests and live at the temple.
O kuşlar yuvalarını tapınağa kurabiliyorlar ve tapınakta yaşayabiliyorlar.
They get to be at the temple all of the time.
Tüm anlarında hayatlarında o tapınakta durabiliyorlar.
Verse 4 says those birds dwell at the temple and they sing their songs all day.
Dördüncü ayette o kuşların ne kadar mutlu olduklarından ve ne kadar sürekli övgüler yağdırdıklarından bahsediyor.
The word dwell is important.
Burada konut kurma kelimesi gerçekten çok önemli.
It's mentioned in verse 1 showing God dwells at the temple.
Çünkü birinci ayette bunu görüyoruz ve diyor ki Tanrı'nın yani konutunu tapınakta kurduğunu söylüyor.
And then verse 4 says blessed is or happy is whoever dwells at the temple with God.
Sonra dördüncü ayete geldiğimizde diyor ki ne mutlu evinde oturanlara yani ne mutlu Tanrı'nın evinde oturanlara.
The psalmist is saying wherever God is, I want to be right there and I want to stay there.
Yani mezmur yazarı diyor ki Tanrı neredeyse ben de orada olmak istiyorum ve orada kalmak da istiyorum.
Now we go to the next section, section 2, which is seeking God's presence.
Şimdi burada ikinci noktaya geliyoruz, o da Tanrı'nın varlığını aramak.
This is in verses 5 through 8.
5. ve 8. ayetler arasında geleceğiz burada.
The psalmist has a great longing for the temple, so now he is going to make a journey to the temple.
Mezmur yazarı tapınağı arzuluyor, tapınağı görmek istiyor ve 5. ve 8. ayetlerde oraya doğru bir yolculuğa çıkıyor.
The psalm would likely be called a pilgrimage psalm.
Bu mezmura bir nevi hac mezmuru diyebiliriz.
This means when the Israelites were making a journey to the feast in Jerusalem, they would likely be singing Psalm 84.
Bu şey demek, İsrailler şölen için Yeruşalim'e gittikleri zaman muhtemelen yolda mezmur 84 dilayeler halinde söylüyorlardı.
Verse 5 speaks of those whose heart are the highways to Zion.
5. ayet aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte olanın gücünden bahsediyor.
It's not only the psalmist's feet that take him to Jerusalem, it's his heart.
Mezmur yazarını Yeruşalim'e götüren şey sadece ayakları değil ama aynı zamanda yüreği.
His heart is pulling him to God's presence in Jerusalem.
Yani yüreği Tanrı'nın konutuna gitmek istiyor.
Verse 7 says they go from strength to strength. Each one appears before God in Zion.
7. ayet diyor ki gittikçe güçlenir Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar diyor.
Usually on a long journey one goes from strength to weakness.
Genellikle uzun bir yolculuğa çıktıysanız gücünüz azalır.
But the psalmist's heart has energized his body.
Ama mezmur yazarının yüreği kendisine inanılmaz bir enerji pompalamış durumda.
He goes from strength to more strength.
Güçlü bir şekilde başlayıp daha da güçlü bir şekilde gidiyor.
It's like a marathon runner who starts speeding up on the last of the 42 kilometers because he or she sees the finish line.
Tıpkı bir maraton yarışçısının son 42 kilometre kaldığında daha da hızlı koşması gibi çünkü bitiş çizgisini görebilirler.
They have greater strength because of the destination.
Çok büyük, daha büyük bir güçleri var çünkü varış noktalarını biliyorlar.
We are not required to make pilgrimages as Christians today.
Bugün Hristiyanlar olarak herhangi bir hac yolculuğu yapmamıza gerek yok.
But I think we can learn from the heart behind the psalmist's energy.
Ama bence mezmur yazarının enerjisinin kaynaklandığı yüreği görebiliriz, inceleyebiliriz.
May we not be drained of energy in our work through the Spirit's power to know God.
Yani Tanrı'yı tanıma konusunda enerjimiz asla bitmesin.
May the Spirit of God point our eyes to the goodness of God.
Tanrı'nın ruhu gözlerimizi Tanrı'nın iyiliğine dikmemize bir yol açsın.
May seeking the Lord become the passion of your very existence.
Rabbin kim olduğunu, Tanrı'nın kim olduğunu aramak varlığımızın arzusu olsun, amacımız olsun.
May we go from strength to strength.
Yani güçlü başlayalım ve güçlü bitirelim.
The third section in verse 9 through 12 is satisfied in God's presence.
Üçüncü bölümümüz 9. ve 12. ayetlerde gördüğümüz Tanrı'nın varlığında tatmin olmaktan bahsediyor.
The psalmist is on a journey and in the final verses he reaches his destination.
Mezmur yazarı bir yolculuğa çıkmıştı ve şimdi bu son ayetlere geldiğimizde varış noktasına geldi.
The psalmist has found a home in God's presence and nothing can compare to it.
Mezmur yazarı Tanrı'nın konutunda bir yer buldu, bir ev buldu kendine ve bu hiçbir şeyle karşılaştırılamaz.
He says in verse 10, for a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.
10. ayette şöyle diyor. Senin avlularında bir gün başka yerdeki bin günden iyidir. Kötülerin çadırında yaşamaktansa Tanrı'nın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
The psalmist is telling us that nearness to God is better than all that the world has to offer us.
Yani mezmur yazarı diyor ki Tanrı'ya yakın olmak dünyanın size teklif edebileceği her şeyden çok daha iyidir.
As I see the way the psalmist longs for the Lord, I sadly confess that I have not always longed for the Lord in this same way.
Mezmur yazarının nasıl Tanrı'yı böyle arzuladığını görsem de ne yazık ki üzücü bir şekilde şunu itiraf etmem gerekiyor. Ben her zaman Tanrı'nın varlığını bu şekilde arzulamam.
As a pastor, I'm constantly studying the word of God and applying it to people's lives.
Bir pastör olarak sürekli Tanrı'nın sözünü çalışıyorum ve bu sözleri insanların yaşamlarında uyguluyorum.
However, about 5 years ago, I realized I was ministering from a shriveled or dried up soul.
Ancak 5 yıl önce tamamen yani kederlenmiş ve tamamen enerjisi bitmiş bir yürekle yaşadığımı fark ettim.
This shriveling of my soul happened over such a long period of time that it was almost imperceptible to me.
Yani ruhumun bu şekilde kırgınlaşması benim farkında olmadan yaşandı.
I'm sure it wasn't fully visible to others.
Ve eminim insanlar da böyle bir değişim geçirdiğimi fark etmediler.
I was very capable of talking about the Bible, but I did not relate to God as the psalmist does in Psalm 84.
İnsanlara kutsal yazılarla ilgili konuşma konusunda becerikliydim ama Mezmur 84'te bu mezmur yazarının hissettiği şeyleri hissetmedim.
I remember talking to my older brother in a moment of transparency.
Abimle bu konu hakkında konuştuğumuzu hatırlıyorum.
I was admitting something for the first time.
Ve ilk defa bir şeyi itiraf ediyordum.
I had a shell of theological depth.
Teolojik bilgim çok yüksekli, büyüktü.
However, I was actually very spiritually shallow.
Ama ruhsal anlamda gerçekten hiçbir şeyim yoktu.
As Revelation 2:4 says, I had abandoned the love I had at first.
Vahiy 2:4 şöyle diyor ve bu benim için de geçerliydi. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştım.
Thankfully, the Lord once again gave my heart love and joy in God.
Şükürler olsun ki Rab tekrar benim yüreğime sevgi ve sevinç verdi.
This came through honest conversations.
Dürüstçe yaptığım sohbetlerle.
Seeking counsel.
Danışmanlık alarak.
Journaling my heart into words.
Yani yüreğindeki yaşadığım şeyleri sözlere dökerek.
And hours of prayer.
Saatlerce dua ederek gerçekleşti.
I wasn't discovering something advanced and profound.
Hani çok böyle güçlü ya da ileri düzeyde bir şeyi keşfetmiyordum.
I was rediscovering something very basic that I enjoyed as a 14 and 19 year old and then outgrew as the years went on.
Tam aksine çok basit bir gerçeği 14 yaşında ve 19 yaşında bu hissettiğim o sevinci tekrardan keşfediyorum.
The Spirit was helping me rediscover how to long and faint for the living God.
Kutsal ruh, diri Tanrı'yı arzulamam konusundaki o sevinci tekrar ateşledi.
Psalm 84 helps us all to rejoice in the blessing of God's presence.
Yani Mezmur 84 Tanrı'nın varlığının ne kadar bereketli olduğunda sevinç bulmamıza yardımcı oluyor.
My friend, there is nothing better than being near and knowing the Lord.
Tanrı'ya yakın olmak ve Tanrı'yı tanımaktan daha iyi hiçbir şey olamaz.
Now much has changed since the time of the psalmist concerning the way that we experience God's presence.
Ya şimdi bizim Tanrı'nın varlığını tecrübe etmemizle mezmur yazarının o dönemdeki tecrübesi tamamen farklı. Değişti.
But whether it is the psalmist or us, the key word is dwelling.
Ama yani mezmur yazarı olsun ya da bizden kendimizden bahsedersek buradaki anahtar kelime konut kurmak herhalde.
Where does God's presence dwell?
Tanrı'nın varlığı nerede konut kurmuştur?
For the psalmist, he said, "How lovely is your dwelling place."
Mezmur yazarı diyor ki, ne kadar severim senin konutunu.
He was speaking of the temple and Jerusalem where God dwells.
Burada Yeruşalim'de Tanrı'nın konut kurduğu tapınaktan bahsediyorlar.
Yet unlike the psalmist, we do not need to take a pilgrimage to Jerusalem or to a temple to find God's lovely dwelling place.
Ama mezmur yazarının aksine Tanrı'nın nerede konut kurduğunu görmek için Yeruşalim'de bir tapınağa gitmemize gerek yok.
John 1 says the word or the son of God became flesh and dwelt among us.
Yuhanna 1 şöyle diyor. Söz insan olup aramızda yaşadı.
We rejoice that God's presence is not some mystical hidden pursuit that is out of our reach.
Tanrı'nın varlığının mistik, ulaşamayacağımız bir yerde olmadığını bilmek sevinmemize sebep olmalı.
It is not reserved for those who make pilgrimages or boast of some advanced spirituality.
Yani bu şey hacca gidenler ya da diyorum ruhsal anlamda çok iyi olduğunu söyleyen insanlara ayrılmamıştır.
God in the person of Jesus came to seek us out.
Tanrı yani İsa Mesih beden aldığında bizleri kurtarmak için geldi, bizleri aramak için geldi.
He is the one who made the journey.
Yolculuğu o yaptı.
And when he ascended to the Father, he said, I am with you always to the end of the age.
Ve babanın yanına göklere alındığında işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim dedi.
He has given us his spirit so that God's people are never alone.
Bize kutsal ruhunu verdi öyle ki Tanrı'nın halkı asla yalnız kalmasın.
My friends, we can rejoice in the blessing that God has made himself available for us.
Tanrı'nın kendini erişebilir kılması bizim için sevinç duymamızı gerektiren bir berekettir.
It is important that like the psalmist we grow in love for the Lord and longing for the Lord who has already come to us.
Yani mezmur yazarı gibi sevgide büyümemiz için yani Tanrı'nın varlığını arzulamamız gerekiyor bizim de.
Some of you may not know what it is to have a relationship with God.
Bazınız Tanrı ile bir ilişki içerisinde olmanın ne demek olduğunu bilmiyor olabilir.
If so, God invites you this morning to enter his presence through the shed blood of Jesus.
Eğer öyle hissediyorsanız Tanrı sizi Mesih'in akıtılmış kanı aracılığıyla bir ilişkiye, varlığına çağırıyor kendi.
God's presence has come to us at a great cost.
Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın konutu bize büyük bir bedelle geldi.
Since God cannot be in the presence with sinful people, humans have no ability in and of themselves to enjoy the presence of God.
Tanrı günahkar insanlarla beraber bir ilişki kuramayacağı için insanlarla Tanrı arasındaki ilişki aslında bir nevi bozulmuştu.
But Jesus did not only come to dwell with people 2000 years ago.
Ve İsa geldiğinde yani sadece 2000 yıl önce yaşamış insanlarla beraber olmak için gelmedi.
He also came to die and take our sin so that we today could forever live in the presence of God.
Ölmeye ve günahlarımızı almak için geldi öyle ki bizler sonsuza kadar Tanrı'nın varlığında günahsız bir şekilde durabiliriz.
Whether you know God now or maybe you don't, I would beg with you to through Jesus come to God and know God.
Şu an Tanrı ile nasıl bir ilişkiniz var bilmiyorum ama İsa Mesih aracılığıyla Rab'le bir ilişki içerisinde olmaya çağırıyorum.